أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Pek muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam ve selameti sizlerin, bizlerin, bütün ümmetin Muhammed'in üzerine olsun. Biz bu programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek hayatına, hayatımızın bütün yönlerine ışık tutacak örnek hal ve hareketlerini, ahlakını, davranışlarını ele alıyor ve Efendimiz'i kendimize her hususta rehber edinmenin, örnek edinmenin gayret içerisinde olmaya çalışıyoruz. Şüphesiz ki Efendimiz Aleyhisselam her konuda bizim için üsve-i hasenedir, örnek şahsiyettir. Namazında, orucunda, tefekküründe, zikrinde, tebliğinde, davetinde, cihadında, yani hayatın her alanında bizim için örnektir Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkür hususunda Allah'ın azametini, büyüklüğünü, kudretini, Allah'ın varlıklar üzerindeki tecellilerini, efalini, fiillerini Efendimiz Aleyhisselam nasıl tefekkür ediyordu? Dünyanın ahvalini, şartlarını, dünyanın geçmişini, geleceğini, insanlığın halini Efendimiz Aleyhisselam nasıl tefekkür ediyor? Ondan nasıl sonuçlar çıkarıyor? Ve biz bu konuda nasıl davranmalıyız? O hususu izah etmeye devam ediyoruz. Şüphesiz ki Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürü çok derin bir tefekkür idi. Ve hadis-i şerifte ifade olunduğu üzere Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti. Çok az konuşur, özlü konuşur, fasih konuşur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve kalan bütün vakitlerini de Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tefekkür ediniz, tefekkür etmez misiniz? Aklınızı kullanınız, aklınızı çalıştırınız emirleri doğrultusunda hep tefekküre tahsis ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Muhterem dinleyenlerimiz, tabii ki insan her an tefekkür edebilir. Yani yürürken, otururken, başka bir işle meşgul olmaya çalışırken o tefekkür melekesini çalıştırabilir ve gücü yettiği kadar da tefekkür edebilir. Ancak her ibadetin, her işin kendine mahsus daha özel anları, zamanları bulunduğu gibi tefekkürün de kendine daha iyi bir tefekkür yapabilmek için daha güzel zamanlar vardır gün içerisinde. Baktığımız zaman günün en kıymetli ve tesirli kısmını teşkil eden seher vakitleri tefekkür için en mümbit zamanlar olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü insanın seherlerde günahlarını düşünerek istiğfar etmesi, ilahi azabı düşünüp duygulanması, ölümü hatırlaması ve hayatının geri kalan kısmını nasıl değerlendireceğini planlaması Allah Teala'nın istediği ve sevdiği bir harekettir. Bir de bu vakitte insan vakitlice yatıp istirahatini yaptıktan sonra uyuyup bedenini dinlendirdikten sonra tabii ki insan kalbi, insan aklı tefekkür etmeye daha elverişli bir hale geliyor ve insan orada biraz da dünyanın dağdağısından, hayatın bir kısım alakalarından, ilgilerinden kendisini uzaklaştırmak suretiyle, kalbine yönelmek suretiyle daha derinlemesine bir tefekkür imkanı buluyor o vakitte. Bu bakımdan bütün vakitleri tefekkür için değerlendirmeye gayret göstermekle beraber özellikle seher vakitlerinde bütün varlıkların uykuya daldığı, hatta hayvanat aleminin uykuya daldığı, pek çok gafil insanın uykuyla geçirmiş olduğu o vakitlerde insan güzelce uyanıp, abdest alıp, iki rekat teheccüd namazı kılıp, sonra şöyle ya Kur'an-ı Kerim okuyarak ayetler üzerinde veyahut da başını büküp, içine yönelip, tefekkür dünyasında Allah'ın kudretini, azametini ve mahlukatı, mahlukat üzerindeki ilahi tecellileri düşünmeye yönlenebilirse, çalışabilirse o vakitten daha fazla istifade edebileceğini görebiliyoruz. Tabii ki bu konuda bizim yine örneğimiz Efendimiz Aleyhisselam, o nasıl tefekkür ederdi, seher vakitlerini nasıl tefekkürle ihya ederdi? Oraya bakıyoruz, araştırıyoruz, o gözle Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını gözden geçiriyoruz. Bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tefekkür için özellikle gecelerden istifade ettiğini görüyoruz. Seherlerden istifade ettiğini görüyoruz. Hatta gözyaşları içinde ayaklar şişinceye kadar kıyamda kaldığını, saatlerce rükû ve secde halinde durduğunu, ama bu sırada o kıyamdaki yaptığı Kur'an kıraati, rükûde yapmış olduğu tesbihat, secdede yapmış olduğu tesbihat, bütün bunların hep tefekkür içinde olup oradaki derin manaları hissederek onlar üzerinde düşünmek suretiyle uzun uzun bir ibadet hayatı, tefekkür hayatı olduğunu görüyoruz. Nitekim burada Hazreti Ayşe validemizden nakledilen bir hadise var ki gerçekten cazibi dikkat bir hadisedir ve kıymetli dinleyenlerimiz, hepimizin özellikle seherlerimizi ihya, seherlerimizi ibadete, zikre ve tefekküre tahsis etme noktasında gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından kendimize örnek alacağımız çok önemli bir tablo naklediliyor şimdi arz edeceğim hadisede. Ata radıyallahu rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor, tabi'in alimlerinden. Hazreti Ayşe'ye sordum diyor, Allah Resulü'nde gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin? Çünkü Hazreti Ayşe validemiz Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın ezvacı dahilelerinden, Efendimizin gerçekten çok değer vermiş olduğu eşlerinden, alim bir annemiz, alime bir annemiz, aynı zamanda fakih, muhaddis bir annemiz. Dolayısıyla Resul Efendimiz'i çok farklı yönlerden okuyabilecek, değerlendirebilecek, bize aktarabilecek ilmi seviyesi bulunan mübarek bir annemiz. Tabii ki ellerinden öpüyoruz ve Allah'ın rahmetini üzerine diliyoruz Ayşe validemizin. Burada yine tabi'in alimlerinden ve sahabenin talebelerinden diyelim, Ata rahmetullahi aleyh bir hadiseyi bize naklediyor. Ayşe validemizden naklediyor. Ona diyor, sordum diyor, Allah Resulü'nde gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin? Ayşe validemizin cevabı çok dikkat çekici. Buyuruyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hangi hali şaşırtıcı değildi ki? Yani ben hangisini anlatayım? Yani çünkü o adeta harikaların yer aldığı, insanı dehşetten dehşete düşürecek güzelliklerin yer aldığı bir adeta ilahi sergi mevkiinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı. Dolayısıyla hangi karesine bakarsak orada farklı bir güzellik, farklı bir ışıltı, farklı bir sanat harikası, kulluk açısından bir sanat harikası. Dolayısıyla Ayşe validemiz tam da bize bunu naklediyor. Diyor ki, Efendimizin her hali gerçekten ibret verici, hayret ettirici, insanı manen dehşete, hayrete düşürücü güzellikte diyor. Ben onu hangisini misal vereyim? Yani tıpkı yani mücevherlerle dolu bir sergi düşünelim. Yani altınından, incisinden, zümrüdünden, zebercedinden, mercanından, her şeyden böyle fevkalade işlenmiş, fevkalade göz alıcı, fevkalade güzel mücevherattan oluşmuş bir sergi düşünelim ve insanın o sergi karşısındaki hayranlığına tefekkür edelim. Yani insan böyle bu işten anlayan birisi ise şaşırır. Hangisini alacağını, hangisine bakacağını şaşırır. Çünkü hepsi diğerinden daha güzel durmaktadır ve parıldamaktadır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluk hayatı da aynı bu şekilde her karesi, her hali insana hayret ettiren, hayretlere düşüren bir özellik arz ediyor. Ayşe Validemiz de bunu bize naklediyor. Fakat şöyle devam ediyor. Ben diyor sadece bunların içerisinde bir tanesini size nakledeyim de siz buna diğerlerini kıyas edin ve o şekilde Efendimizin hayatına bakmaya çalışın. Şöyle oldu diyor. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Yatağa girdi. Sonra bir müddet sonra, kısa bir müddet sonra müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim buyurdu. Tabi burada Efendimiz Aleyhisselam'ın çok farklı bir nezaketini görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yani ben peygamberim, her şeyin hakimiyim, sözüm sözlerin en üstünüdür, herkes benim dediğime itaat etmelidir, ben Allah'ın peygamberiyim diyerek böyle emri vakili yapabilirdi, bir emir de verebilirdi Efendimiz Aleyhisselam. Ama bir aile hayatı açısından baktığımız zaman burada farklı bir nezaket görüyoruz. Ve Efendimizin hayat yoldaşından Ayşe Validemizden müsaade istediğini görüyoruz. Eğer müsaade edersen, çünkü seninle beraber bulunmam senin de hakkındır. Aynı zamanda dolayısıyla iznini talep ediyorum. Eğer müsaade edersen kalkıp namaz kılayım, kıyamda durayım, rükû secde yapayım, Rabbime ibadet halinde olayım diye buyuruyor. Tabi Ayşe Validemiz de çok zeki bir annemiz, çok hassas bu noktada. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün halini çok iyi anlayabilen, işaretlerinden bile dersler çıkarabilen, işaretleri bile anlaması için kafi gelen bir zekaya sahip Ayşe Validemiz. Şöyle cevap veriyor Allah Resulü'nün bu talebine karşılık. Vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü kalktı, abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağladı. O kadar ağladı ki gözyaşları göğsüne aktı. Sonra rüküye vardı, yine ağladı. Sonra secdeye vardı, secdedeyken de ağladı. Sonra secdeden başını kaldırdı, yine ağladı. Bu durum ta Bilal, Hazreti Bilal radıyallahu anh Efendimizin müezzini gelip sabah ezanını okuncaya kadar devam etti. Bu bir Resul Efendimizin bir seher vakti bir halini anlatıyor. En yakınında bulunan bir insan ve Efendimiz'i çok iyi tanıyan, yani ailenin böyle tam merkezinden bir insan Ayşe Validemiz o hali bize naklediyor. Tabi bunlar hepsi kaynaklarımızda yer alıyor bu bilgiler. Hazreti Bilal geldi diyor ve ezan okudu. Sonra Habib Ekrem Efendimiz'i namaza çağırmak için adet olduğu vecile geldi. Fakat orada Efendimiz Aleyhisselam'ın ağlamakta olduğunu gördü. Efendimiz'in ağladığını görünce Hazreti Bilal üzüldü. Niçin ağladığını merak etti ve ey Allah'ın Resulü, geçmiş ve gelecek bütün günahların affedildiği halde seni ağlatan nedir diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Yani benim bu halim tabii bir haldir. Cenab-ı Hakk'ı en iyi tanıyan Efendimiz Aleyhisselam, Allah'tan en çok korkan Efendimiz Aleyhisselam, Allah'ın rahmetini en çok uman Efendimiz Aleyhisselam, Allah'a yakın olmayı en çok arzulayan yine Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü çok büyük bir marifete, bilgiye sahip, bu konuda ilme sahip. Hatta Efendimizin beyanıyla "Ene a'lemukum billahi ve etkâkum." Ben sizin içinizde Allah'ı en çok bilen ve ondan en çok korkanınızım buyuruyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam, benim bildiğimi sizler bilseydiniz yemez, içmez, en tabii şeylerden zevk almaz, sahralara düşerdiniz. Yani bu dünya hayatı size adeta zehir olurdu diye Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Dolayısıyla burada Yüce Allah'ı öyle bir marifet içerisindeki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ona ne yapsa, kulluk adına ne yapsa hiçbirisini yeterli görmeyen, daha fazlasını yapmak isteyen, ne kadar şükretse yeterli görmeyen, daha fazla şükretmeye, teşekkür etmeye çalışan bir hali var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Tabi devamında da şunu buyuruyor ve tefekkürle de bir bağlantısı kuruluyor dolayısıyla hadisenin. Vallahi diyor, bu gece bana öyle bir ayet, öyle ayetler indirildi ki onu okuyup da üzerinde tefekkür etmeyen kişilere yazıklar olsun buyurdu. Sonra da şu ayeti kerimeleri okudu Efendimiz Aleyhisselam. Buradaki rivayette ayetler Ali İmran suresinin 190-191. Ayeti kerimeleridir. Şöyle, tabii ki bu ayet-i kerimeler aynı zamanda tefekkürle ilgili ayet-i kerimelerdir. Özellikle göklerin yerin yaratılışını, Cenab-ı Hakk'ın geceli gündüzü peş peşe getirmesini, kainatta vuku bulan büyük hadiseleri ele alan ve bunlar üzerinde müminin derinden derine tefekkürünü düşünmesini isteyen ayet-i kerimeler. O ayet-i kerimelerden kısaca bahsetmek gerekirse, estağfirullah, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yerlerin, göklerin mülkü, melekutu, varlığı, bunları yaratmak, yönetmek, devam ettirmek, var etmek, yok etmek, bütün bunlar hepsi Allah'a aittir. Allah'a mahsus olan durumlardır. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil albab. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, yaratılmasında, geceyle gündüzün uzayıp kısalarak peş peşe gelişinde, işte kışın gecelerin uzaması, gündüzün kısalması, özellikle bizim ülkemizde yazın gündüzlerin uzaması, gecelerin kısalması, yani ihtilaf kelimesinde uzayıp kısalarak bu geceli gündüzün hiç aralıksız, kesintisiz peş peşe gelişinde le ayatin li ulil albab, şüphesiz ki temiz, halis, bozulmamış, nefsaniyetin tesirinden arınmış temiz akıllar için, akıl sahipleri için çok büyük ibretler vardır, deliller vardır. Allah'ın varlığını gösteren, birliğini işaret eden, Allah'ın kudretini sergileyen gerçekten muazzam işaretler, muazzam alametler ve deliller bulunmaktadır. Kimdir bu akıl sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَذُكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا عَلَى جُنُوبِهِمْ. Bunlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine uzanmış yatarken Allah'ı zikreden, وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ, ve yine o zikirle beraber yerlerin, göklerin yaratılışı hakkında derinden derine tefekkür eden kişilerdir bunlar. Demek ki akıl sahibi olmak tefekkürü gerektiriyor. Akıl sahibi olmak zikri, Allah'ın zikrini gerekli kılıyor. Ya yani bir insan ne kadar akıllı ise, ne kadar temiz bir akla sahipse, bozulmamış bir kalbe, öze sahipse, böyle bir aklın fonksiyonu, yapacağı iş Cenab-ı Hakk'ın kudretini tefekkürdür. Ve bu tefekkür neticesinde Allah'ın büyüklüğünü, marifet tanımaktır. Ve yine bu marifetin peşinden de o yüce Allah'ı içten gelen bir heyecan ve duyguyla zikretmektir, hatırlamaktır, Allah demektir. Demek insan ne kadar Allah'ın zikrinden gafil kalırsa, demek ki o temiz akıldan o kadar mahrumdur, uzaktır. Aklı gafletle perdelenmiştir. Kalbinin üzerine paslar kaplamıştır. Yani zakir olmayan bir insan, Allah'ı zikretmeyen bir insan, tefekkür halinde olmayan bir akıl bir insan, gaflet içerisinde kalmış bir insandır. Gaflet perdeleri arkasında perdelenmiş bir insandır bu ayetlerin bize bahsettiğine göre. Bir insan ne kadar demek ki gönülden gele gele Allah'ı zikrederse, Cenab-ı Hakk'ın kudreti üzerinde tefekkür ederse, tefekkürü ne kadar derin ve güzel olursa o kadar akıl devrede demektir ve o insanda o kadar makbul bir akla, aklı selime sahip demektir. Yine bu Allah'ı zikreden ve göklerin yerin yaratılışı üzerinde tefekkür eden bu akıl sahibi insanlar şöyle de diyorlar. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın, seni tesbih ederiz, bizi cehennem azabından koru. Burada bir sığınma halini görüyoruz. Bu büyük kudret akışları ilahi tecelliler karşısında, sanat, ilahi sanat harikaları karşısında bu akıl sahibi müminlerin gerçekten hayretlere düştüğünü, hayret makamına yükseldiklerini ve bu muazzam sanat karşısında Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Bu gökler, yer, gece, gündüz bu kadar büyük hadiseler herhalde boşuna olan, boşuna dönüp duran hadiseler değildir. Bunların hepsi bir sebebe, bir hikmete mebnidir. Hepsinin bildiğimiz, bilemediğimiz çok büyük hikmetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Boş abesle iştigal etmekten seni tenzih ederiz. Çünkü sen böyle bir şey yapmaktan münezzehsin. Fakine azabennar, bizi cehennem azabından koru derler bu insanlar. Kıymetli dinleyenlerimiz, şu an sizler Erkam Radyo'da Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik sizlerle beraberim ve Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürünü ele alıyoruz ve özellikle de seher vakitlerini nasıl Efendimizin kıyama, rüküye, secdeye, zikre ve tefekküre tahsis ettiğini onun misalleri üzerinde durmaya çalışıyoruz. İşte böyle Kur'an-ı Kerim'de daha nice böyle tefekkürü emreden ayet-i kerimeler var ki bu ayet-i kerimeler hep bizi tefekküre davet ediyor ve üzerinde tefekkür etmemizi bizden istiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla bunlar öyle ayetlerdir ki bu ayetleri okuyup da hiç böyle sanki bir ayet okumamış gibi böyle geçenler, bunlar üzerine tefekkür etmeyenler, bunlar gerçekten ne yaptığının farkında olmayan, yani yazıklar olsun hitabına maruz kalacak cinsten gafil insanlar olduğunu beyan ediyor. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah Teala yine Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde inanmayanların yeryüzünde yaratılmış olan delilleri görmeden geçip gittiklerini bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın beğendiği, tarif ve tavsif ettiği samimi müminler ise Allah'ı her an zikrediyorlar. Göklerin, yerin, insanın, diğer varlıkların yaratılışını ve insana amade kılınan tefekkür, amade kılınışını, bütün bu varlıkların tefekkür ediyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde hep ben diyor bütün varlığı size amade kıldım. Allahu'l-lezî sahhara leküm mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı cemî'en min. Allah Teala yerde, gökte bütün varlıkları kendi katından bir ikram ve nimet olmak üzere sizin emrinize verdi. Denizleri o şekilde, gemileri o şekilde, geceyi o şekilde, gündüzü o şekilde, nehirleri o şekilde, pek çok ayeti kerime bütün kainatın hep insanın hizmetine amade kılındığını ve insana hadim olduğunu, hizmet halinde olduğunu bize bildiriyor. Dolayısıyla bunlar üzerinde tefekkür edilmesi emrediliyor. Ve işte gerçek müminlerin de bunlar da hep Allah'ın kudretini ve sanatını tefekkür edip Cenab-ı Hakk'ın kudret akışlarını gördüklerini belirtiyor. Bütün bunların boşuna yaratılmadığını idrak ederek yüce yaratıcıyı tesbih ve her türlü noksanlıktan tenzih ediyorlar o gerçek müminler. Böylece ona yakınlaşmaya yol arıyorlar. Sonunda da o kudret ve kemal sahibi Allah'tan kusurlarını bağışlamasını ve kendilerini cehennem azabından korumasını istiyorlar. Yani Efendimizin hali bu, gerçek müminlerin hali bu. Bizim de halimiz buna uygun olmalıdır. Kainatta cereyan eden en ufak kudret akışlarının bile mümine Allah'ı hatırlatacağını divan edebiyatının usta şairi Fuzuli şöyle dile getiriyor. Diyor ki Fuzuli merhum, olsa istidadı arif, kabili idraki vahiy, emri hak irsaline her zerredir bir Cebrail. Eğer arif, vahyi idrak edebilme kabiliyetine sahip olsa, arif insan, yani varlığı varlık üzerinde gerçekten düşünebilen, bunun hikmetini çözebilen insan vahiy idrak edebilme kabiliyetine sahip olsa, kainattaki her zerre ona Hakk'ın emrini ulaştıran bir Cebrail kesilir. Tabii ki burada peygamberlere gelen vahyin yeri bambaşka. Onu ayrı değerlendirmek lazım. Çünkü orada Cebrail aleyhisselam peygamberlere Allah'ın emrini getiriyor, dinin ahkamını getiriyor ve bütün insanları bağlayıcı ilahi hükümleri getiriyor ve o peygamber de bunu net bir şekilde tebliğ ediyor ve hiçbir başka beşeri söze karıştırmaksızın o ilahi vahyi insanlara ulaştırıyor. Ona göre de bir din teşekkül ediyor ve Allah'ın emrine uygun bir hayat yaşanması isteniyor. Buradaki kastelenen Cenab-ı Hakk'ın kudretini bize bildiren ilhamlar, kudretini bize tanıtan her kulun kalbine gelebilecek cinsten ilhamlardan bahsediliyor. Hakikaten de öyle. Yani bütün varlık adeta Cenab-ı Hakk'ın varlığını ilan etmekte, haykırmakta, onu beyan etmekte. Bu gözle baktığımız zaman eğer biz gerçekten her varlıktan gereken dersi alma kabiliyetine, alma istiyadına sahip olacak olsak, kainattaki her zerre adeta Allah'ın emrini bize ulaştıran bir Cebrail kesilir ve ondan gereken dersi ve ibreti alırız. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde efela te'akilun, yani aklınızı çalıştırmaz mısınız? Efela tetefekkerun, düşünmez misiniz? Veya inne fizzakil ayatin kavmi tefekkerun, düşünenler için bu anlatılan hususlarda deliller vardır. İnne fizzakil ayatin lil alimin, yani bilenler, alimler için bütün bunlarda deliller, ibretler vardır. Yine işte aklını çalıştıran, öğüt almak isteyen, tefekkür eden, ila ahirihi, böyle hep akıl, tefekkür, tezekkür, düşünme, bununla ilgili pek çok ifade Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. İşte bu ifadelerle Kur'an-ı Kerim müminleri tefekküre teşvik etmektedir. Nitekim Allah Teala üzerinde düşünmek için de sayısız varlık yarattığını görüyoruz. Gördüğümüz, farkına vardığımız her şey Allah'ın bir delili olduğuna göre göklerde, yerde ve bunlar arasında bulunan bütün varlıklar bizim için bir tefekkür vesilesi olmalıdır. Nitekim Nahl suresinin 11. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak Allah Teala o suyla, yani gökten indirmiş olduğu su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden yaratıyor. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir topluluk için işaretler vardır. Burada da bitkiler aleminden misaller veriliyor. Su yağmurdan sonra yağmur vesilesiyle hayat bulan, ortaya çıkan ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve bütün meyveler, bunlar bize tefekkür malzemesi olarak önümüze takdim ediliyor, sürülüyor ve bunların üzerine düşünenlere de Cenab-ı Hakk'ın kudretini gösteren çok büyük ibret delilleri olduğunu görüyoruz. Gerçekten de böyle biraz tabiatta baş başa kaldığımız yerlerde, ormanlarda, çayırlarda, bağlak ve bahçelik yerlerde şöyle biraz kendimizi tefekküre verecek olsak, oradaki ağaçlar, ağaçların yaprakları, onların çiçekleri, şöyle bir 100 metrekare bir yerde veya diyeyim bir dönüm bir yerde belki yüzlerce farklı bitki görmek mümkün. Farklı şekillerde, farklı renklerde, farklı tatlarda, meyvesinden, sebzesinden, otundan, yoncasından, ekininden, böyle her birinin özellikleri farklı farklı ki bununla ilgili bilimler, bir biyoloji, anatomi, botanik gibi efendim bilimler bunların her birini teker teker ele alıyor ve inceliyor, özelliklerini ortaya koymaya çalışıyorlar ama gerçekten her bir çiçek, her bir ot, her bir bitki, belki her bir bitkinin bir yaprağı böyle uzun uzun ilmi araştırmalara konu olabilecek ve oradan da çok önemli neticeler çıkabilecek bir zenginlik arz ediyor, bir güzellik arz ediyor. Bendeniz bir gün bir şöyle park diyebileceğimiz bir yerde bulunurken baktım bir araştırmacı bir uzman bilim adamı, yanında talebeleri ve işte ellerinde fotoğraf makineleri, kameraları bir araştırma yapıyorlar. Ben tabii uzaktan onları takip etmeye çalıştım. Şunu fark ettim, yani sormadan ne yapıyorsunuz diye sormadan şunu fark ettim. Bir otu, yani o çimenler, çayırlar içerisinde bir otu araştırıyorlar. Yani o nerede biter, boyu ne kadardır, yaprakları ne kadardır, işte ebatı, özellikleri falan böyle. Görebildiğim kadar da tek bir bitki türü üzerinde bir araştırma yaptıklarını hissettim. Yani bakıyorlar, onu kameraya alıyorlar, fotoğrafını çekiyorlar. İşte nasıldır, özellikleri nelerdir böyle. Belki Allah bilir, sadece o tek bir bitki türüyle ilgili bir araştırma yapacaklar, bir belki proje yapacaklar, bir kitap hazırlayacaklar veya makale hazırlayacaklar ve o şekilde de bilim dünyasına bir katkıda bulunacaklar. Şunu ifade etmek istiyorum ki Allah Teala'nın yaratmış olduğu her bir canlıda, her bir bitkide, her bir yaprakta ve üzerinde uzun uzun araştırmalar yapılıp kitaplar yazılacak, makaleler yazılacak, ilmi tespitlerde bulunacak bir güzellik yer almaktadır. Bu güzelliği yaratan şüphesiz ki Ahsenül Halık'ın olan, yani yapıp yaratanların en güzeli olan Cenab-ı Hak olmuş oluyor. Dolayısıyla bunlar hepsini Cenab-ı Hak bizden her yönlü araştırmayı, tefekkür ve incelemeyi bizden istiyor. Ama neticesinde de bunu yaratan Allah'ın kudretinin büyüklüğünü görmek, ona imanımızın daha da çok kuvvetlenmesi şartıyla. Kıymetli dinleyenlerimiz, müminin miracı olan namaz da hakikatte Allah Teala'nın azameti hakkında başlı başına bir tefekkürdür. Onu arz etmiştik. Bütün ibadetler eğer tefekkürler beraber olursa daha bir keyfiyet kazanmakta, insana daha çok fayda vermekte, tefekkürsüz yapılan ibadetler o kadar fayda sağlamamakta. Hakikaten namaz da başlı başına bir tefekkürle dolu bir ibadettir. Bu konuda da yine Efendimiz Aleyhisselam'dan bir misal aktarmak istiyorum kıymetli dinleyenlerimize. Ebu Zer radıyallahu anh Allah Resulü'nün bu halini şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz bir gece kıyamda sabaha kadar şu ayet-i kerimeyi okuyor. Estağfirullah. İn tuazibhum fe innehum ibaduk. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتِ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan kudretiyle her şeye üstün gelen aziz, hikmetiyle her yaptığını yer yerince yapan hakim sensin. Ayetini tekrarlayıp duruyor Efendimiz Aleyhisselam. Nesai'nin ve İbn-i Ahmet bin Hanbel'in vermiş olduğu bilgiye ve rivayete göre. Şimdi bu ayet-i kerime Maide suresi 118. ayet-i kerimede. Tabi ayet-i kerime şundan bahsediyor. Ayet-i kerime İsa Aleyhisselam'ın kıyamet günü hesaba çekilmesinden bahsediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın ey Meryem oğlu İsa, bu Hristiyanlara beni, annemi Allah'ın dışında bir ilah edinin, put edinin, tanrı edinin diye sen mi söyledin? Niçin bunlar böyle tevhidden uzaklaştı? Niye testise ve şirke düştüler diye bir hesap vaki oluyor. Ve İsa Aleyhisselam da orada, ya Rabbi ben hayattayken böyle bir şey yapmadım ama tabii ki her şeyi sen daha iyi bilirsin. Gizli açık her şeyi en iyi bilen sensin diye. Ve Cenab-ı Hakk'a karşı bir niyazda bulunuyor İsa Aleyhisselam. Bendenizin anladığı kadarıyla İsa Aleyhisselam mahşer günü adeta kendisini ilah edinen, tesise düşen, şirke düşmüş olan insanların affı içinde bir niyazda bulunuyor. Ama Cenab-ı Hak başka ayet-i kerimelerde şirki kesinlikle affetmeyeceğini beyan buyuruyor. Ve ifade şöyle, ya Rabbi diyor, işte durum böyle. Ben elimden geleni yaptım, onlar da böyle yoldan saptılar. Geldik mahşer yerinde, senin huzuruna dikildik. Manzara bu. Şimdi burada ya Rabbi, sana karşı diyeceğim şu. Eğer sen bunları efendim azap edersen, siz niye efendim şirke düştünüz, niye efendim şöyle şöyle yaptınız diye günahları sebebiyle azap edecek olursan fe innem ibaduk, ya Rabbi onlar senin kullarındır, sen istediğini yapabilirsin. Hiç kimse senin yapacağına karşı gelemez ama onlar senin kullarındır. Yani azap edeceksen sen kendi kullarını azap etmiş olacaksın. Ve in tağfir lehum, Ama sen aynı zamanda bağışlama gücüne sahip olan da bir Rabsin, Gafursun, Afufsun. Fe inneke entel azizül hakim. Sen de bunu yapabilirsin. Kimse sana affetmek istediğin zaman da niçin bunları affediyorsun deme hakkına, yetkisine sahip değil. İşte bu ayet-i kerime Efendimiz Aleyhisselam'ın o kadar dikkatini çekiyor, Efendimiz o kadar etkiliyor ki kendi ümmeti hakkında da aynı endişeleri taşıyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu sabaha kadar o kıyamda okuyor, tekrar tekrar okuyor ve üzerinde tefekkür ediyor ve gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a yalvarmış oluyor. Bu derin bir tefekkürün hasılatı olmuş oluyor. Bu rivayetlerin anlaşıldığına göre bütün ibadetlerimiz, konuşmalarımız ve her türlü hareketimiz tefekkürle olmalıdır. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i düşüne düşüne tertil üzere okumak gerekmektedir. Hazreti Ali radıyallahu anh kıraatin tefekkürle olması gerektiğini ifade ederek şöyle diyor. Tefekkür edilmeden yapılan kıraatte ve ince bir anlayış olmadan yapılan ibadette hayır yoktur. Gerçek alim halkı Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, Allah'ın mekrinden de emin kılmayan ve insanları Kur'an'dan başka şeylere rağbet ettirmeyen kimsedir. Gerçek alim ne insanları Allah rahmetinden ümit kestirecek, sadece böyle azaptan bahsederek, ne de sadece rahmetten bahsedip de Allah'ın mekrinden emin kılmayacak, tam tersine insanları Kur'an-ı Kerim'e davet edecek ve Kur'an-ı Kerim nasıl bir Allah'ın sıfatlarını bahsediyorsa o çerçevede ölçülü bir tebliğde bulunacak. Yine Allah Teala müminleri olduğu gibi kafirleri de tefekküre davet ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir ayet-i kerime çok dikkat çekici. De ki size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer ve teker teker kalkıp Allah'ın huzurunda durun, sonra iyice tefekkür edin. Bu ayet-i kerimede Resulü Muhterem Efendimiz müşrik muhataplarına tek tek veya topluca Allah'a kulluk etmelerini, kendisinin de onun gerçek bir peygamber olduğunu düşünmelerini tavsiye ediyor. Sadece bu bir tek öğüdü tutmaları halinde bile gerçekleri kavrayacaklarını ve nasıl davranma gerektiğini anlayacaklarını hatırlatıyor. Yani bütün iş kulluk ve derin bir tefekkürde temerküz ettiği anlaşılmış oluyor burada. Tabi ayet-i kerimedeki ikişer ikişer ve teker teker tefekkür edin burada daha farklı bir noktalara temas edildiğini görüyoruz. Muhammed Abdullah Dıraz'ın çok önemli bir tespiti var bu ayet-i kerime alakalı. Burada bu ilahi tavsiye her şeyden önce vaki olan bir hakikati zimnen takrir ediyor. İçtimai zeka, yani toplumsal zeka, yani fertlerin toplu olarak birlikte kullandıkları zeka, fertlerinin zihnine ortak damgasını basar ve insanlar doğum halinde bulundukları zaman fert halinde, toplum halinde bulundukları zaman fert halinde bulundukları zamanlardan farklı düşünürler. Yani insanın tek tek düşündüğü zaman daha farklı tefekkürler, düşünceler ortaya koyabilir. Bir de toplum olarak düşündükleri zaman da daha farklı bir düşünce ortaya konabilir. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü, buradaki hükmü, toplumun fertlerinin kendi başına kalmasını veya bir başkasıyla baş başa verip toplumun tesirinden ve baskısından kurtularak gerçekleri düşünmesini emrediyor ayet-i kerime. Bu toplumsal zekanın hakimiyetini ve fertler üzerindeki ilmi tesirini kabul etmekle beraber ayet-i kerime ortak zekanın öngördüğü hususların her zaman doğruya yakın olmayacağını ifade etmekte ve her ferdin kendi hür fikrini dile getirmesini, bu genel kararlar dürüstçe eleştirerek bağımsız düşünceye ulaşmasını istemektedir. Böylece fertlerin ve toplumların sapıtıp şaşırmasının önleneceğini, iyi ve güzelin hakim olacağını belirtmektedir. Bazen insanlar toplum halinde de yanlış karar verebilirler. Diyelim ki müşrik bir toplum hakikaten bir putperestliği çok önemli, güzel bir şey olarak değerlendirebiliyor. Halbuki yanlış, tepeden tırnağa yanlış. Veya bir toplum bir ahlaksızlığı bir ahlaki kural olarak görebiliyor. Halbuki bu da tamamen yanlış bir iffetsizliği. Zaman zaman toplumlar, toplumsal zeka bir şeyin güzel olduğunu söyleyebilir, yanlış çıkabilir. Burada fertler tek tek düşünerek de oradaki yanlışı tespit edebilmeli ve o toplumu doğru tarafına yönlendirebilmeli. Muhterem dinleyenlerimiz, programın sonuna gelmişken bir iki hususa daha temas etmek istiyorum. Lokman Aleyhisselam yalnız başına tenha bir yerde oturup tefekkür etmeyi çok severdi ve Bunu sık sık tekrarlardı. Kendisine niye yalnız oturuyorsun? İnsanlarla oturup sohbette bulunsan daha iyi olmaz mı diye sorulduğunda şu cevabı veriyor. Uzun süre yalnız kalmak tefekküre daha müsaittir. Uzun süre tefekkürde bulunmak da insanı cennetin yoluna sevk eder. Kainatın her zerresi insanı Allah'a ulaştıracak kudret akışlarıyla dolu bir mana ummanıdır. Tefekkür ehli için bitmez tükenmez bir hazinedir. Şairin ifadesiyle bir kitabullah-ı azamdır serasir kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani kainat baştan başa Allah'ın en büyük kitabıdır. Bu büyük kitabın hangi harfini okusan manasının hep Allah olduğunu görürsün. Kainatın hangi zerresi üzerine tefekkür etsen seni Allah'a ulaştırır. Bu çerçevede muhterem dinleyenlerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın tefekkürünü, tefekkür örneklerini birlikte değerlendirmeye çalıştık. Cenab-ı Hak hepimize o kalbimizin, zihnimizin veya beynimizin o tefekkür melekesini, kabiliyetini keşfedebilmeyi ve onu en uygun şekilde kullanabilmeyi, Cenab-ı Hakk'ın sanatı, ilahi kudret akışları üzerinde tefekkür ederek daha derin bir kulluk şuuruna, bilince ulaşabilmeyi bizlere lütfeylesin. Her konuda olduğu gibi bu konuda da, tefekkür konusunda da Efendimiz Aleyhisselam'ı tanıyıp örnek alabilmeyi bizlere ikram eylesin. Programın sonuna gelmişken bendeniz Ömer Çelik sizlere hürmetlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.